moral ya, yazarın başyapıtı sayılır. Kültürü, ahlaki dayatmacılığı, aydın despotizmini ve daha birçok meseleyi tartışmaya açar. Minima Moralia Adorno'nun 1951'de yayınladığı bir kitap. Bütün yaşamı veçeleriyle, farklı yönleriyle ele almaya çalışır. Kitabın çok penceresi var. Okunması ve hazmedilmesi zaman alacaktır. Adorno kitabı aslında net bir Hegel eleştirisiyle başlıyor. Tarihsel hareketliliğin bugünkü evresinde karşı koyamadığımız nesnelliğinin etkisiyle öznenin çözülmesine yol açtığını iddia ediyor. Böylece bizler eskiye hasret duyarak ona bir bakıma mahkum olarak yaşıyoruz. Özne dediğimiz insan hala kendi içindir ama artık kendinde değildir. Hegel bizi tarihe hapsetmiştir adeta. Adorno'nun görüşleri aslında birer hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmada çoğu kez herkes ve her şey kırılıp dökülmüştür. Bir düzen olduğunu, bu düzenin devamını sağlamasını gerektiğini dileyenler var olduğunu savunur. Bugün yaşadığımız hayatta şikayet ettiğimiz her mesele Adorno'nun şemsiyesi altına değerlendirilmiştir diyebiliriz. İşte bağlantılarla iş bitirenler, kadim bilginin yok edilmesi, entelektüel dal kavukluk, kuru diyalektiğin gökleri çıkarılması gibi pek çok sorun ele alınır. Adorno'nun tabii Verlaine'den alıntısı önemli. Çünkü biz sadece nüansı istiyoruz der. Rengi değil, sadece nüansı. Eser ziyadesiyle romantiktir. Romantik olduğu için de aslında her yere basmak isterken atlayarak gider. Bu Suç ve Ceza'nın özellikle Raskolnikov'un hayatıyla ilgili bir şey. Dostoyevski romantikler atlayarak giderler demişti. Adorno için gözümüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir. Mesele ölümü düşünerek yaşamayı olumlu hale getirmekte saklı. Bu bir bakıma çok açık bir sır insan için. Felsefe kendisini her daim haklı ilan edenlere açılmış bir savaştır. Çünkü haklı olmayı istemek zorbalıktır. Sürekli ahlaktan dem vurmak da ahlaksızlıktır. İşte çağın iki yüzlü oluşu burada başlar. Haklı olma arzusu hak değildir Adorno'da. Bizler gözleri gören körler ülkesinde yaşıyoruz. Aydını yakalarsak ihanet içinde mi yoksa kendi halkından kopuk mu anlayacağız? Bu kitabı Edward Said'in entelektüel kitabıyla okumak işimizi kolaylaştıracaktır. Benda'nın kitabı Le Traizion de Clair 1927 yılında basılıyor. Aydın despotizmi halkla mücadele azmi içinde. Halkı aşağılayıp meseleyi biraz da köylüleri niçin öldürmeliyiz nevinden bir seviyeyle ele alıyorlar. Oysa bu batıda vuku bulan hadise olmakla birlikte bizde de aydın dediğimiz kesimin gittikçe hakikat duygusunu zayıflattığını görüyoruz. Julian Benda bu aydın ihtiraslarını ele alıyor kitabında. Belirli ideolojilerin güdümünde, piyasanın tahakkümünde, kendi aralarında bir dünyada yaşayan bu grubun sorunlarını biraz da istihzayla ele alıyor. Cemil Meriç'in başucu kitaplarından özellikle şezlong yazarlarıyla beraber aydınları iyi tanımak için bu kitapla beraber hem entelektüeli hem de şezlong yazarlarını okumak lazım. Aydın dediğimiz niteliğin nereye tekabül ettiğini de bu şekilde öğrenmiş oluruz. İşi daha da ilerletmek istiyorsanız Adorno'nun metinlerine de başvurabilirsiniz. Benda için sahih entelektüel kazığa bağlanmayı ya da sürgün edilmeyi göze almalıdır. Bu nedenle sayıları çok olmamakla birlikte etki alanları geniştir. Aydın kişinin imgesi kuvvetli olmalı, aurası geniş olmalıdır. Bunlar sıradan okur olamazlar. İçinde bulunan zamandan rahatsız olmalıdır bu kişiler. Ama en önemlisi konformist olmamalı, haysiyetli olmalıdırlar. Parayla satın alınabilen birileri aydın olamaz haliyle. Demek ki erdemli de olmalılar diye düşünmek lazım. Hayatta çizgisi olmayan kişiler zengin sofralarına yem olurlar. Kitapta da denildiği üzere dünya aşkın bir hakikate inançsızlıktan acı çekmektedir. Michel Foucault'un Kelimeler ve Şeyleri Aslı Lemu et les choses adıyla 1966 yılında basılıyor. Kitap kısa zamanda büyük ses getirdi zaten. Foucault cins bir düşünürdür. Post yapısalcı grupta yer aldığı söylense de kendisi bunu kabul etmez. Kendi çağına retrospektif bir dip dalgayla aynı olmaya çalıştı. Çok eseri var. Temel çalışma alanı beşeri bilimler üzerine kazı çalışması yapmaktır. Düşünürün söylem, episteme, dispozitif, disiplin gibi pek çok kavramı var. İktidarın büyük kapatması, okullar, hastaneler ve hapishaneler üzerine önemli fikirleri olduğunu görüyoruz. Cinselliğin ve suçun bizatihi iktidarın teşvik ettiğini ifade eder Foucault. Kelimeler ve Şeyler mütercim Mehmet Ali Kılıçbay'ın Velázquez'in Les Meninas, Nedimeler isimli tablosu üzerine yaptığı yorumla başlıyor. Les Meninas, bakanın bakılan olduğu ve tablonun kişilerinin arasına katıldığı tek resimdir. Ayna kralla kraliçenin görüntüleriyle birlikte bizimkini de yansıtmak durumunda. Buradan Foucault bir yere gelir. Böylesine bir tablo bilgiyi bir kere de ebediyete kadar verilmiş sayanları eğer anlarlarsa altüst edecek bir ele alış tarzına sahiptir. Bilginin bayrak yarışı gibi birikimli ilerlediğine inanan, buna iman eden kişiler bu tabloda sadece nedimeleri görecektir der. Son yüzyıl tabuların yıkıldığı çağ olacak haliyle ve metinler de postmodern hale gelecektir. Bilginin kazı çalışmaları Foucault için çok önemli lakin aynı zamanda korkutucu boyutlara erişir. Bilgi ve kavram üzerindeki bu yapı sökümü işlemleri bizlere her şeyin bittiği hissini veren apokaliptik bir mekan tahayyül ettirir. Foucault'a göre iktisattan psikolojiye, sanattan sosyolojiye kadar bütün bilgi kaynakları krizdedir. O bunları sorguya çekerken kazı çalışmasını episteme kavramı adı altında yapıyor. Aristoteles'ten beri sınıflandırmacı zihnimiz artık yara almıştır. Hiçbir bilgi kaynağı bizi tatmin etmiyorsa, hiçbir şeye inancımız kalmamışsa ve Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçmuyorsa yeniden başa dönebilir miyiz? Bunu kitabı okuyunca siz karar vereceksiniz. Şeytana iktidar üzerine kitap yazmasını isteseydik hükümlerden iyi iş çıkartamazdı. Nikola Machiavelli 1469-1527 Floransa doğumlu, çağlara seslenecek bir metin ortaya çıkartmıştır. Hükümdar 16. yüzyılın başlarında yazılıyor. Rönesans'ın ayak sesleri duyuluyor yani. Eser İtalya'nın o zamanki şartlarında gözler önüne serer. Çünkü İtalyanlar milli birliğini geç kuran milletlerden. İtalya'nın ne milli bir ordusu ne de devleti var ama artık bir hükümdarı var. Dolayısıyla hükümdar İtalya'nın durumunu da bilerek okunması lazım. Kitaba büyük hücumlar olmuştur. Neredeyse müellif aforoz edilmiştir. Hatta hakkında anti-Machiavellici metinler de yazılmıştır. Çünkü eserin ahlaki hiçbir kaygı gütmediğini söyleyebiliriz. Bütün insani idealler, çıkarlar söz konusuysa askıya alınabilir durumdadır. Artık kainatın efendisi insandır. Yani güneş sisteminin değerleri tanrı düzeninden farklı olacaktır. İtalya'da işte Floransa, Rönesans, Da Vinci ve alem şumulu insandan söz edebiliriz. Worldwide insandan söz edebiliriz artık. Böyle bir çağda yazılıyor hükümdar. Machiavelli hükümdarı Lorenzo de Medici'ye yazıyor. Ona adıyor. Bütün cumhuriyetçi değerlerini bırakarak siyasi bir hokkabaza dönüşüyor. Hükümdarda iktidar tek başına amaçtır. Ele geçirmek, tutmak ve yaygınlaştırmak iktidarın en büyük tezidir. Devlet eşittir, tanrıdır. Devleti kendisini var kılan otonom değerlerin sistemi olarak ihdas eder. Ünlü amaç aracı meşru kılar meselesi de bırakalım. Hükümdar devleti zapt etmeyi amaçlasın. O takdirde araçları herkes şerefli olarak değerlendirecek ve övecektir diyor. Yani kitleler hükümdarın küçük haysiyetsizliklerini büyük hedefler uğruna yok sayacaktır. Eser Napolyonları, Mussolini'leri, Hitler'leri yani power politics dediğimiz bütün fenomenleri çağırır niteliktedir. Senzie Nuova adıyla bilinen yeni bilim Giambattista Vico tarafından 1725'te ilk baskısını yapmış. Vico akademik hayatının büyük kısmını Napoli Üniversitesi'nde retorik profesörü olarak geçiriyor. Özellikle Fransızlar Vico'yu tarih felsefesinin babası sayarlar. Elbette bu İbn Haldun'la tanışmayanlar için geçerli. Tarihi perspektifi özellikle epistemolojik açıdan bakmayı öğretmesi, eserinin adının yeni bilim olmasına yol açmıştır diyebiliriz. Descartes ve Bacon'u eleştiren Vico bir nevi Hegel'e giden yolu açar. Zihinlerdeki eyleme dönük olmayan düşüncelere önem verse de asıl mesele eyleme dönük yani yaratılan toplum ve eserleridir der. Eser üzerinde mukaddimenin etkisi büyük. Çünkü gerek yeni bilim gerekse mukaddime tarih ve toplum tezlerinin birbirini dönüştürdüğünü ve geliştirdiğini vurgular. Hakikatle olgular birbirine karışır, birbirini dönüştürür. Vico eyleme dönük pratik bir tarih ve toplum teziyle Marx'ın da önünü açacaktır. İnsan ancak kendi yarattığı şeyi tam olarak bilebilir. Onun yarattığı dünya ise tarihsel ve toplumsal dünyadır. Ve bu dünyayı bilmek bize hakikatin bilgisini getirecek olandır. Dolayısıyla da yeni bilimin temel amacı tarihsel ve toplumsal bu dünyayı oluşturan dil, gelenek, hukuk, mitoloji, sanat ve felsefe yoluyla bilmeyi, onu anlamlandırmayı ve doğa bilimlerine karşıt olan kendine ait biricik metodolojiyi ortaya koymayı gerektirir. Böyle büyük bir hedefe odaklanan Vico, başyapıtı olan yeni bilimde tarihçiliği, tarih bilimini epistemolojik açıdan temellendirmeye çalışmış ve salt pragmatik yararı olan bir sanat olma durumundan onu kurtarmıştır.